Dostlarım, selam. Çok okudum bittinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir gün. Aslında değil yani, yoğun ve yorucu bir gün. Çünkü maalesef okul adını verdiğimiz yapıyla tekrar yüzleşmeye başladığım bir dönemdeyiz. Mutsuzum o yüzden. Ne kadar arama okula mesafe koymak istesem de yakın bir zamanda bu mümkün gibi görünmüyor. O yüzden durumumu şey yapıp, kabullenip hayatıma devam etmem lazım galiba. Evet, neyse, hazır aklımdayken yine unutmadan avcuma yazdım. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yani bunu öncekini avcuma yazmadıydım da. Geçen bölüm avcuma yazdım. Neyse, anladınız siz ne demek istediğimi. Çok okudum bitti. Instagram'da bildiğiniz üzere. Orada eğleniyoruz, sorular falan soruyoruz. Güzel tatlı şeyler oluyor. Aklıma geldiğince paylaşım yapmaya çalışıyorum. Böyle güzel yani. Çok okudum bittiden ulaşabilirsiniz. DM'den de kitap önerisi falan filan yazabilirsiniz. Yorumlardan da yazabilirsiniz. Nereden isterseniz yazın. Yani tamamen sizin özgürlüğünüzde. Ve tekrar şey hakkında konuşayım. Çok sormuşsunuz. Bir kişi geç sordu yakın zamanda. İntroya ne oldu diye. Bilmiyorum arkadaşlar. İntroya hiçbir şey olmadı. Sadece hevesim kaçtı galiba. Ama yapacağım. Çünkü yapacağım dedim bir kere. Ama ne kadar yakın bir gelecekte olur? Nasıl olur? Başka podcastlerin introlarını dinliyorum ama çalmayacağım hiçbirini. Çünkü etik değerlerim var ve zaten genelde intro, yani podcastın adı intro da geçiyor. O yüzden çalamam istesem de. Neyse, olsun. Ben halledeceğim bu işi. Siz şey yapın. Bana güvenin. Devam edeceğiz böyle. Ben şey yapıyorum. İnanıyorum. Bugünün kitabına başlıyorum hemen. Hızlıca, vakit geçmeden. Bugün Veronica Ölmek İstiyor isimli kitabı okuyoruz. Bu kitabı ben yine okumayı ertelediğim kitaplardan bir tanesi. Çünkü neden ertelemeyeyim? Yıllardır bu kitaplığımda durmuyordu da almıyordum. Kitap listemde duruyordu. Sonra dedim ki hadi dedim al oku bakalım. Yazarla başlamak istiyorum ben önce. Evet, yazarı Paulo Coelho. Yani böyle okunuyormuş. Ben böyle okunduğunu düşünmüyordum. Kendisini büyük ihtimalle Simyacı kitabıyla zaten tanıyorsunuzdur. En çok bilinen kitabı. 42 ülkede yayınlanmış, 26 dile çevrilmiş. Wow. Ve şeyden sonra, Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar olmuş. Marquez'i de hiç sevmem. Neyse, bunu başka bir şeyde anlatayım size. Podcast, yani başka bir bölümde. Kitabını okuduğum bir bölümde. Çünkü gelen kitap istekleri arasında Kırmızı Pazartesi vardı. İşte Kırmızı Pazartesi'yi anlatırken şey yaparım, bahsederiz bundan. Onun dışında bu arkadaşımızın mesleği yine bir yazarmış. Ama durun, hep kitap mı yazmış bu adam? Hayır tabii ki. Ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıymış. Enteresan. Güzel bir meslek şarkı sözü yazarlığı ya. Hani değişik biraz. İnsan nasıl şarkı sözü yazarı olmaya karar verir bunu çok bilmiyorum, emin değilim. Bir de aslında şarkılar şiirlerden de uyarlanabildiği için teknik olarak şairler de şarkı sözü yazarı sayılır mı acaba? Ben mesela bunu çok düşünüyorum böyle şiirlerden uyarlanan şarkılarda. Çünkü bilirsiniz şiir sevmediğim için şiirleri şarkı olarak dinliyorum, yazılı olanların yani. O şekilde birkaç şiir birikimim oluşmuş oluyor. Ama işte o zaman şairleri şarkı sözü yazarı diyebilir miyiz? Eğer bunu diyebiliyorsak da şarkı sözü yazarları aynı zamanda şairlik yapmaya da müsait insanlar olur mu? Bu aslında niye bu kadar kafamı karıştırdı bir fikrim yok. Çok da düşünmesem de olur bir şey gibi sanki ama neden düşünmeyeyim ki yani. Neyse, bunu düşüneceğim birazcık. Bir de şey var mesela, şimdi şarkı sözü yazarı bakıyorsun. Aşk bu Kızılötesi, Yaralı Müzesi, Hareket Edemem. Hepinizin bildiği Serdar Ortaç'ın bu malum şarkı sözü. Ne alaka yani? Bunu yazarken, bunu yazan şarkı sözü yazarı ne diye yazmış? Acaba kim yazmış bu şarkı sözünü? Sözler kime ait acaba? Araştırıp döneceğim ben bu konu hakkında sizlere. Yazarımız Brezilyalıymış. Rio de Janeiro'da yaşıyormuş. Keşke ben de Rio de Janeiro'da yaşasam. Rio Festivali'ne falan katılsam süper olurdu gerçekten. Çok eğlenirdim, mutlu olurdum diye düşünüyorum. Ama tabii ki orada yaşayanlara sorsak onlar da mutlu değillerdir büyük ihtimalle. Çünkü Okuduğuma göre Brezilya'da bu işte Güney Amerika ülkelerinde çok fazla hırsızlık olayları oluyormuş. Toplumda görünen yüzü ve şey yüzü çok ayrı ülkelerin. Bir de yazarımızın iyi özellikleri, ne kadar iyi biri olduğu, bir sürü ödülü falan filan varmış. Tebrik ederiz kendisini. UNESCO falan filan. Çocuklara ve yaşlılara yardım ediyormuş. Yoksul insanlara yardım ediyormuş. Tatlı birisi. Parası olan versin parasını. Yani şey olarak bağışlasın. Parası neyse al şunu, fakir değil de yardımcı olsun. İyilik yapsın anlamında. Abi ben bugün niye bu kadar şey yapıyorum ya? Garip hatalı şeyler söylüyorum. Bugün birkaç sorum var. Çok yorgunum galiba. Ondan sanırım. Kitaba gelelim. Kitap çok akıcı. Çevirisi çok iyi. Zaten Can Yayınları'ndan okudum ben. Bu bildiğiniz bir şey vardır. Kapağı vardır. Siyah saçlı bir kız sırtı dönük bir şekilde akıl hastanesinde duruyor. O kitabı okudum ben. Can Yayınları çeviri konusunda çok şaşırtmaz. Çevirisine güvendiğim yayın evlerinden birkaç tanesidir. Genelde böyle şeylerde bildiğim yayın evlerini tercih ederim. Otobüs yolculuğunda okuması çok rahat. Şehirler arası olur, şehir içi olur. Otobüs olmaz, metro olur, metrobüs olur, tramvay olur, vapur olur. Yani toplu taşımada kullanabilirsiniz ama ben şehirler arası otobüs yolculuğunda bitirdim. Çok güzel akıyor, okutuyor kendini. Kitapta şöyle. Delilik, normallik, ölüm, yaşam. Bu dört kelime aslında kitabı tanımlamaya yetiyor. Anlamak için gerekli anahtar kelimeler diyebiliriz. Kitabın konusundan bahsedeyim. Az spoilerlı bir şekilde çünkü kitabın ilk kısmında geçiyor genel olarak. Veronica intihar ediyor ama beceremiyor. Yani ilaçlar yeterli gelmiyor. Onu kurtarıyorlar intihar ettiği yerden. Ve akıl hastanesine yatırıyorlar. Orada da işte Eduardo var, avukat Mary var, doktor Igor var. Hikaye bu tayfanın etrafında dönüyor. Mary'nin eski hikayesi, Veronica'nın eski yaşantısı, Eduardo'nun eski yaşantısı. Buraya gelmelerine sebep olan şeyler ne? Ve özellikle ben Eduardo'nun bu arka plan hikayesini öğrenince şey yaptım, birazcık şaşırdım. Çünkü ne bileyim, Mary'ninki mesela daha şaşırtmadı beni. Hani beklenen bir şekilde oldu. Ama Eduardo şaşırttı beni. Yani kitap içinde davranışları da şaşırttı. Sonra bu eski şey hikayesini öğrenince o da şaşırttı. Bu şeyin, Veronica'nın intihar sebeplerine gelirsek de bunları zaten kitabın başına söylediği için tekrar hani spoiler olmadığını belirtmek isterim sizlere. Ya ilk 5 dakika içinde anlayacaksınız çünkü. Yaşamındaki her şeyin hep aynı olması bu birinci sebebi. Bu bazı insanlar bunu sever, yaşamındaki her şeyin aynı olmasını, monotonluktan hoşlanır, planlı bir hayattan hoşlanır. Bir ay iki boyunca her hafta sonu yapacağı şey bellidir. Her akşam yapacağı şey bellidir. Eve geldiğinde giyeceği terliğin, ne bileyim yani çok saçma bir örnek oldu da. Eve geldiğinde yiyeceği yemek, aynen yiyeceği yemek daha mantıklı. Yiyeceği yemeğin belli olmasından mutludur. Fontene yaşamaz ve bu hoşuna gider ama Veronica böyle bir arkadaşımız değilmiş demek ki. Ve yaşlanma korkusu, işte hastalıklar vesaire olacak. Birilerinin muhtaç olacağını muhtaç olma düşüncesi de onu rahatsız etmiş anladığım kadarıyla. Çünkü gençliğimiz çok güzel, okey yaşıyoruz, ediyoruz, süper harika, eğleniyoruz. Ama bunun tabii ki de bir şey olacak çünkü insanlar doğar, yaşar ve ölür. Bu hayatın döngüsü, yani insanlar değil de hayvanlar, bitkiler falan da öyle. Dünya üzerinde bulunan her varlık olduğu gibi. Yani bu haklı bir korku aslında ama bu korkuyu sürekli düşünerek de intihar etmek mantıksız birazcık. Veronica keşke terapiye gitseydin. Yani Veronica terapiye gitseydi dünyamız gerçekten. İnsanlar terapiye gitmekten çekinmemeli. Bu da böyle bir şey. Kamu spotu. Terapiye gitmek kötü bir şey değildir. Bunlar konuşarak halledilebilecek şeyler galiba. Bilmiyorum. Umarım öyledir. Psikologlar beni linçlemeyin. Yanlış bir şey söylüyorsam. Yani söyleyin. Hatamı düzelteyim ilerleyen bölümlerde. Ve biraz daha ikinci sebebi. Yani ikinci sebebi biraz daha felsefi. Dünya çok kötü bir yer. Her şey yanlış ve biz bunu düzeltemiyoruz. Evet, dünya çok kötü bir yer. Her şey olmasa da çoğu şey yanlış. Ve bunu düzeltemiyoruz. Evet, ama bu düzeltmek için çabalamayacağımız anlamına gelmiyor. Öteki şey konusunda katılıyorum belki Veronica'ya. Hani yaşamındaki her şeyin aynı olması kesinlikle değil, çok kötü bir şey. Sürekli aynı spontane şekilde yaşamak, monoton şekilde yaşamak ve yaşanma korkusu da okey zaten. Biliyorsunuz önceki bölümlerden benim bu konu hakkındaki görüşlerimi. Ama İkinci sebep biraz daha şey. Kolaya kaçmak bence. Çünkü tamam, dünya çok kötü bir yer. Evet, katılıyorum. Her şey çok kötü. Ki Veronica Türkiye'de de yaşamıyor. Bunu belirtmek isterim. Veronica, gel bir de Türkiye'de yaşamayı gör. Her şey yanlış. Evet, çoğu şey yanlış. İşte bunu düzeltmek, sen düzeltmeye çalışsan, başkası düzeltmeye çalışsa, bu bir şekilde yavaş yavaş tamamlanacak bir şey. Belki tamam, 2 gün içinde olmayacak ya da akşamdan sabah olmayacak, ama uzun vadede en azından senin vicdanını rahatlatman bile bence rahatlatıcı bir sebep. Dünyayı değiştiremezsin ama kendi çevreni değiştirmen bile bir başarı. Yani bir kişinin hayatını etkilemek bile başka bir şey. Ben o yüzden Veronica'ya katılmıyorum ve kolaya kaçtığını düşünüyorum şahsen Veronica'cığım. Ama neyse ki ölmüyor zaten. Bu da spoiler değil. Kitapta sevdiğim bir cümle oldu. Ondan bahsedeyim. Ölüm bilinci bizi daha yoğun yaşamaya yöneltir. Aslında bu cümle şu an belki size çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Yani tabii ki bir şey ifade ediyordu çünkü cümlede anlam hepimiz bildiği bir konu. Ama kitabı okuyunca ve Veronica'nın yaşadıklarını görünce, özellikle kitabın son kısmında, aa diyorsun, gerçekten mi? Bu ölüm bilincinin nasıl insanı daha yoğun yaşamaya yönelttiğini, Veronica'nın bu ölme teşebbüsünden sonraki hareketlerini, yaptıklarını, pişmanlıklarını gördükten sonra bu cümle çok daha fazla şey ifade edecek sizin için. Ya ben en azından öyle düşünüyorum. Kitap gerçekten güzel bir kitap. Okumanızı öneririm. Bazı dönemler olur ya insanın hani okumayı azalttığı ya da of ne okusam bilmiyorum. Başladığın hiçbir kitabı bitiremezsin. O tarz şeyler yaşarsın. O zamanlar geri dönmek için güzel ve insanı saran bir kitap. Zaten bir tane kitap sardıktan sonra diğerlerine de devam etmek daha kolay olur. O yüzden bu şey dönemine geri dönmek istediğinizde, kitap okuma dönemine geri dönmek istediğinizde ya da hiç okumayan bir insansanız, belki kitap okumaya başlamak istediğinizde sizi saracağını düşündüğüm bir kitap. Genel olarak bu kitaba 8 veriyorum 10 üzerinden. 8 üzerinden 10 verecektim ama o kadar sevmedim. O yüzden 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu şekilde. Evet. Bu bölüm biraz şey oldu. Yine felsefi, psikolojik bilmediğim konular hakkında konuştuğum yorumlar yaptım yine. Bir bölüm oldu. Ama olsun. Burası çok okudum bitti arkadaşlar. Burada her şeyi söyleyebiliriz. Özgür bir platform biliyorsunuz ki. O zaman sonraki bölüme kadar görüşürüz. Bitiriyorum. Wow. Nasıl geçtiğini anlamadım bu kadar sürenin. İyi, görüşürüz o zaman. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Bol bol kitap okuyun. Hoşça kalın.